Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Ve güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Tevbe suresi 40. ayetin anlamı ve açıklamasını konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemizle sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak ve özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanındaki gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini anlatacak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi kumlara yazılmış hikayeler ummana karışır, silinir yavaş yavaş. Islak kumlara yazılmış hikayeler ummana karışır. gözüm zaman zaman deli dalgalarla gelir gönlümün kıyısına. Gözüm zaman zaman deli dalgalarla gelir solgun tanesini alana.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle sizlerleyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, selamünaleyküm. Nasılsınız?
Sağ olun hocam, eksik olmayın. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz, çok iyiyiz. Bugün sizinle sevgili dinleyicilerimize Tevbe suresinin 40. ayetini biraz daha yakından tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız. Ben müsaadeniz olursa ayeti dinleyicilerimize paylaşayım. Sonrasında da size bırakayım mikrofonu ve sözleri.
Buyurun, elbette.
Sağ olun hocam. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah onlara yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerler de onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Hocam, Kur'an'da Resulullah'ın Medine'ye hicret etmesi olayına açık biçimde değinen yegane ayet. Öyle değil mi?
Evet, bu ayet-i kerime ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiğini ve iki kişi olarak hicret ettiklerini, yani Hazreti Ebu Bekir ile birlikte evet. hicret ettiklerini ve dahası iz ahracahu diyor Cenab-ı Hak. Yani onlar çıkardığında, dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu hicrette gönüllü olmadığını, baskıdan ötürü, onların gerçekleştirdikleri zorbalıklardan ötürü çıkmak zorunda kaldığı. Dolayısıyla iz ahracahu, yani onlar çıkardılar. Hatta biz bir rivayette biliyoruz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüp Mekke'ye bakıp, yani enti ahabbu bika'il ard, sen bana yerin en sevimli, yani yeryüzündeki en sevimli yersin bana. Laula anna kavmaki ahrajuni, eğer ki senin kavmin beni çıkarmış olmasaydı, la haractu, ben çıkmazdım diyor Allah'ın Resulü. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi sevdiği, Mekke'de yetiştiği, büyüdüğü, orası onun çocukluk ortamı. Hatta sadece Hazreti Peygamber açısından değil, bütün Araplar açısından Mekke merkezi bir role sahip. Evet. Efendim Kabe dolayısıyla herkesin gönlünde olan bir yer. O bakımdan Allah'ın elçisinin buradan zoraki çıkarıldığı, yani mecbur kaldığı, اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve bunun bir sevgilinin sevgilisinden ayrılması kadar ona zor geldiği. O bakımdan hicret, yani yerinden yurdunda Allah için ayrılmak bir bedel ödemek gibidir. O bakımdan büyük fazileti var. Diğer hicret edenler için de böyle. Hazreti Peygamber için böyle olduğu gibi diğer hicret edenler açısından da öyle oldu. Onlar Mekke'den ayrılırken büyük bir sıkıntı hissettiler. Çünkü kendi yurtlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Başka yurtlara gidip bir de orada gittikleri yerde çaresiz olmak, sığıntı olmak, başkalarının hani bizim tabirle eline bakmak. Gerçi Ensar onları en güzel şekilde karşıladılar. Sevdiler, ondan sonra gelmelerinden mutlu oldular. Bunu Cenab-ı Hak övüyor. Ama buna rağmen muhacirlerin içerisinde hicret ederken, Mekke'den ayrılırken bu duygu var, bu zorluk var. Hele hele Hazreti Peygamber ayrılırken diğer muhacirlerin ayrılması gibi de ayrılmadı. Onun ayrılışı, şimdi siz ayrılıncaya kadar, yani Hazreti Peygamber orada durduğu sürece belli bir özgüvenle duruyordu. Ama ayrılığa yazdım olacağı anda müşrikler bu kez birdenbire katletmeye karar verdiler. Çünkü yani hani artık kaçıyor, elinizden kaçırmayalım misali bir heyecana girdiler. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in bu anını en kritik, en hani görünürde diyelim çaresiz. Yoksa başından beri Allah Azze ve Celle onunla beraber ve Cenab-ı Hak bütün kullarıyla her zaman beraber. Yani Allah Azze ve Celle'nin yalnız bıraktığı hiçbir kulu yok. وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraber. Ama görünür koşullar açısından konuştuğumuzda Hazreti Peygamber'in hayatı içerisindeki en zorlu dönemeçtir, en kritik eşiktir. Tam bu nokta. O yüzden ayetin girişi dikkat çekici bir şekilde Hazreti Peygamber'e destek olmak, onunla beraber olmak, onun yanında olmak ile başlar. Cenab-ı Hak hani illa tansuruhu, siz ona yardım etmeseniz, böyle açar konuyu ve hemen bu özel sahneyi gündeme getirir. Yani Hazreti Peygamber geçmişte öyle bir kritik, öyle bir çaresiz dönemdeydi ki sizden hiç yoktunuz. Siz bugün ona destek olmasanız ne olur?
Evet.
O hicret etmeye mecbur kaldığında sadece iki kişiden ikincisiydi. Yani iki kişiden biri anlamında bu Arapçada. Dolayısıyla o zaman Cenab-ı Hak ona en çaresizken Allah yardım etti. Bugün siz yardım etmeseniz ne olur? Bu söz bizim açımızdan yani o kadar anlamlı ki. Çünkü biz şu anda 14 asır sonrasında duruyoruz ve bu resme buradan bakıyoruz. Yani 14 asır öncesinin Mekke'sinde değiliz. Hazreti Peygamber'in bu çağrısının ne olacağı, nasıl karşılık bulacağı, hakikaten yayılıp çoğalacağı yahut sönüp öylece kalacağı. Bunların hepsi o gün için birer yani belirsizlikten ibaretti. Ama şu an 14 asır sonrasındayız. Kim bilir o günkü müşrik Araplar, yani bir bırakın 14 asır sonrasını, bir 50 yıl sonra acaba bunun işi ne olur, karşılık bulmuş olur mu, olmaz mı diye delicesine merak ediyorlardı belki. Ama biz şu anda 14 asır sonrasını görüyoruz. Ve dünyada şu anda yükselen, sürekli artış gösteren, sürekli özellikle modern dünya müntesipleri arasında, yani batılı insanlar arasında en çok ve en hızlı yayılan İslam dinidir. Dolayısıyla Resulullah'ın mesajı karşılık bulmaya devam ediyor. Yani Allah'ın yardımı devam ediyor. Cenab-ı Hak bize dedi ki yani siz olmasanız, yardım etmeseniz, kenarda dursanız, Resulullah'ı yalnız bıraksanız, onunla gönderdiğimiz İslam'a destek olmasanız ne olur?
Allah İslam
bugün, evet, Allah yani öyle bir zamanda ona yardım etti ki bugün de yardım eder. Sonrasında da yardım eder. Dolayısıyla biz sadece kendi tarafımızı seçmiş oluyoruz. Yoksa Allah'ın gönderdiği dini, yani huvellezî arsala rasûlehu bilhuda, Allah Resulünü hidayetle gönderdi. Ve dinil hakkı, ve hak din ile gönderdi. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinlere, bütün yaşam, yani Allah'a sırtını dönen anlayışlar, yaşam biçimleri hepsine üstün gelmek ve hepsine zahir olmak üzere Cenab-ı Hak gönderdi. O bakımdan Allah'ın hükmü böyleyken bu zaten gerçekleşecek. Şu halde biz orada yer alacak mıyız, yoksa karşısında mı yer alacağız? Biz sadece kendi tarafımızı seçiyoruz. O yüzden girişteki ifade illa tansuruhu, yani siz yardım etseniz etmeseniz, düşünmek için de Cenab-ı Hak bize çok kritik bir anı diyor ki, yani peygamber koşulların zorluğundan ötürü çaresizlikten yok olacak olsaydı o zaman olurdu. O zaman iki kişiden biriyken Mekke'den çaresizken çıkarılmışken Allah ona yardım etti. Dolayısıyla o zaman Cenab-ı Hak yardım etmişken sonrasında, daha sonrasında, hele vefat edip sonrasında davasının ilerlediği, bugünlere geldiği, bugünlerde dünyada en geniş coğrafyalarda İslam'ın karşılık bulduğu ve bulmaya devam ettiği bir zamandayız şu anda. Dolayısıyla bu bize Cenab-ı Hakk'ın yardım etmeyi dilediği zaman bütün dünya karşısında dursa, bir kimseyi ezemeyeceklerini, alt edemeyeceklerini, yok edemeyeceklerini gösterir. Çünkü o gün için belli kabilelerden kendi aralarında bunu paylaştılar. Dediler ki biz tek başımıza katledersek o zaman bütün sorumluluğu üzerimize kalır ve kabilesi, onun kendi soyu gelir bizden bunun öcünü alır. O zaman öcünün dağılmasını ve o Hazreti Peygamber'in akrabalarının onun kanının bedelini ve öcünü alamamaları için kendi aralarında bunu paylaştılar. Her bir kabileden bir genç çıkardılar ve bu gençlerle bir tim oluşturdular. Bir suikast timi adeta. Evet. Adetası fazla, bunlar katletmek için gidiyorlardı. Ve Allah'ın elçisine Cenab-ı Hak haber gönderdi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yardımı nasıl gerçekleşiyor? Her türlü gerçekleşiyor. Allah Azze ve Celle Resulüne hicret için emir verdi ve ona haber gönderdi. Allah Azze ve Celle'nin Resulü Hazreti Ebu Bekir'i kendisine yoldaş olarak bu hicrette seçti. İki deve hazırlamasını söyledi. Ve Mekkelilerin suikast yapmak istedikleri gecenin sabahında Allah'ın Resulü Mekke'den gizlice ayrıldı. Tabii bu çok yürek burkucu bir durumdur. Çünkü kendi şehrinizden, kendi öz vatanınızdan çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Buna mecbur bırakılıyorsunuz. O kadar ötekileştiriliyorsunuz ki kendi öz yurdunuzda parya haline geliyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Tabii ki bu çok yürek yakıcı bir şey. Ama şunu anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle bize verdiği her değer ile bizi sınayabilir. Yani yeri gelir Allah Azze ve Celle mi yoksa vatan mı? Burada kalırsam bunlar gibi olmak durumundayım ama bunlar beni çıkarıyorlar. Allah'tan yana olan inancım, Cenab-ı Hakk'a olan imanımı yaşayabilmek için yurdumu gözden çıkarmam gerekiyorsa o zaman yurdumu da gözden çıkarırım dedi. Mekke'sini, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok sevdiği yurdumu. Yani bu Mekke'den vazgeçiş, Allah Azze ve Celle için vazgeçiş adına biz buna hicret diyoruz. Bunun adı hicret çünkü bunun yay etkisi var. Ne demek? Gidiyorsunuz ve sonra geri geliyorsunuz. Çünkü hicret büsbütün bir yenilgi, hani tamamen onlara bırakma, alın sizin olsun, ben her şeyden vazgeçiyorum gibi değil de bir süreliğine bir başka coğrafyada soluk almak için ve sonrasında yine ana yurdunuza ama bu kez gücünüzü, kuvvetinizi toparlamış olarak dönmek üzere bir ayrılış. Fakat her halükarda büyük fedakarlık gerektiriyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle biz kullarından uğrunda her türlü fedakarlığa, ki bu canınız pahasına da olsa, hazır olmamızı istedi. Ve Resulullah'a bunu ve diğer sahabilere yaşattı. Onlar oradan çıktılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılınca tabii belli bir stratejiyle ayrıldı. Mekkelilerin kendisini derhal yakalamak üzere peşinden geleceklerini bildiği için Medine istikametine gitmedi. Aksi bir istikamete gitti. Onları yanıltmak istedi. Böylece onlar Medine yolları boyunca onu arasınlar, oyalansınlar. Böylece zaman geçsin. Ümitleri kırılınca da onlar Mekke'ye dönünce bu kez Allah'ın Resulü Medine'ye yol alsın. Ama bu süre zarfında kalacağı bir yer kendisine seçti. O da Sevr Mağarası dediğimiz bir mağara. Allah'ın Resulü buraya, hemen Sevr Mağarası'na geçti ve orada beklemeye koyuldu. Tabii o esnada müşrikler kendi kurdukları suikast temi, Hazreti Peygamber'in evini işgal edip sabahına onu katletmeye giriştiklerinde Hazreti Ali'yi buldular radıyallahu anh, onun yatağında. Burada da muazzam bir şey görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın, yani yardım edenler nasıl yardım etti? Allah Azze ve Celle Kendisinin elçisi yanında olabilmek adına yatağında kendisini bir fedai olarak Allah'ın elçisinin hayatı için kendi hayatını adayan Hazreti Ali radıyallahu anh. İşte bu Hazreti Ebu Bekir ona eşlik ediyor. Hazreti Ali o evini, odasını yakmaya, lambasını, ışığını o gün için ve yatağında bulunmaya, böylece müşrikleri Hazreti Peygamber yerinde, hanesinde bir yere gitmiş değil diye beklemeye tutuyor. Tabii bu esnada gelip onu katledebilirlerdi de.
Tabii ki.
Dolayısıyla tam bir hazırlıkla Allah yolunda canını adamış bir durumda. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısına eşlik etmiş, ona iman etmiş kimseler. Cenab-ı Hak onlara öykünerek Allah'ın yardımına katılmamızı ve Cenab-ı Hakk'ın elçisini muzaffer kılacağını ayetin girişinde bize öğretiyor. Neticede Hazreti Ali'yi bulunca anladılar ki Allah'ın elçisi onların gözüyle söylerse kaçmış. Biz hicret diyoruz bu ayrılışa. Hemen tabii yollara düştüler. Aradılar. Aralarından tabii daha profesyonel destek de sağladılar. Ve izciler eşliğinde ayak izlerini sürdüler. Ve iyi bir izci, işinde mahir birisi Medine istikametinde olmamasına rağmen Sevr mağarasına kadar Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ebu Bekir'in izini sürdü. Bu olağanüstü bir şey yani. Cenab-ı Hakk'ın bize vermek istediği mesaja bakın. Yani ne derler, ipin ucuna kadar geldi.
Evet,
yani
hocam.
Can boğaza gelip dayandı veya risk o kadar büyüdü ki gelip mağaranın dibine kadar geldiler. Hazreti Ebu Bekir diyor ki yani onların kuntu andoru ile akıdemliyim. Ayaklarını görüyordum. Demek ki mağara biraz böyle düşük konulu. Onlar yukarıdalar. Mağaranın tam dibindeler. Laurafa ahaduhum riclahu. Eğer birisi ayağını kaldırsa bizi görecek. Lara'ana bizi görebilecekti. Nefeslerini tutmuşlar. Mağarada Allah'ın elçisi ve Allah'ın elçisinin yoldaşı, sahibi, Kur'an ifadesiyle arkadaşı. O yüzden derler ki yani bütün sahabe-i kiram efendilerimiz Hazreti Peygamber'in arkadaşlarıdır. Ama bunlar içerisinde Hazreti Ebu Bekir yani iki kez arkadaşıdır.
Evet.
Neden? Çünkü
bir ayette
yer almıştır. Yani Nas'ın ifadesi Hazreti Ebu Bekir'in arkadaşlığına değinmiştir. İz yekulu li sahibihi, hani arkadaşına dedi ki diye Cenab-ı Hak Hazreti Ebu Bekir'i kastederek Resulullah'ın ona deyişini ifade ediyor. Burada inanın iz yekulu li Ebi Bekir'in deseydi Cenab-ı Hak, yani Ebu Bekir'e diyordu ki deseydi bundan daha iyi olmazdı. Çünkü hem Hazreti Ebu Bekir'i kastetti hem de aynı anda onun makamına, şanına, yani arkadaşlığına değinmiş oldu.
Evet, doğru.
İz yekulu sahibi. Evet. Buna örnek, bak şöyle bir örnek vereyim. Diyor ki müfessirlerimizden biri, Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'i bile andığı ayette inne İbrahim evlen nâsi bi İbrahim'e, İbrahim'e insanlar içerisinde en yakını lellezîne tebaûhu, ona tabi olanlar, vaktiyle ona iman etmiş olanlar. Sonra da diyor ki ve hâzel nebiyyü, ve bu peygamber. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i ismiyle değil de makamıyla değinmiş bulunuyor. Evet. Bu daha iltifat açısından daha yüksek. O bakımdan Hazreti Ebu Bekir'in muhtemelen en çok sevdiği ayetlerden biri olsa ki bu ayet-i kerime, bu surenin geçtiği Tevbe suresini bir gün arkadaşlarına eyyukum yakra tevbe, hanginiz tevbeyi okur biraz Kur'an dinleyelim diye talepte bulundu. Onların böyle zevkleri vardı. Yani Hazreti Peygamber'in de aynı şekilde Kur'an dinlemek zevkiydi. Onun da görüyoruz çevresindeki insanlardan Kur'an dinleme arzusunu. Hatta bir defasında sahabe dedi ki yani sana indirilmişken biz insanı okuyacağız diye.
Evet.
O da ben de dinlemesini de seviyorum dedi.
Evet.
Aynı sünnet üzere Hazreti Ebu Bekir'i de görüyoruz. Hanginiz tevbeyi okur dedi. Oradaki sahabilerden veya kişilerden birisi okudu. Ta ki bu ayet-i kerimeye gelince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok duygulandı ve oracıkta kaldı. Yani duyguları üzere. Çünkü bu Hazreti Ebubekir'in ayeti, yani tabiri caizse. İz yakulu li sahibi. Şimdi bu kritik an, yani ölümle onların arasında sadece Allah'ın koruması var. Görünürde fiziki anlamda hiçbir engel yok artık. Yani olabilecek en zayıf nokta. Hani diyorlar ya, en dibe düştük, iyi tarafı daha aşağısı yok bunun diye. Evet. Çünkü en dipteyiz yani. Bunun da iyisi tarafı olur mu? Burası artık dip yani. Hı. Allah'ın elçisi Hazreti Ebubekir ve hatta İslam davası açısından görünür fiziki koşullar bakımından bir son gibi, bir bitiş gibi. Ama Allah'ın hükmü açısından bunun hiçbir önemi yok. O yüzden bu kritik sahneyi Cenab-ı Hak önümüze koyarak siz tabi olmuşsunuz, olmamışsınız, iman etmişsiniz, etmemişsiniz. Resulullah'a destek olmuşsunuz, olmamışsınız. Bu Allah'ın dini açısından bir şey değiştirmez. Bu sizin açınızdan çok şeyi değiştirir. Ama Allah'ın dini açısından bakın o en zayıf olduğu anda Cenab-ı Hak yardım etti. Nasıl etti? Mağaranın dibine geldiler. Mağaranın üzerinde efendim oranın henüz daha hiç insan tarafından uğranmamış bir halde olduğunu, söz gelimi örümcek kapladığını, evet. Yani insanlar oraya girmemişler, buraya gelinmemiş diye. Hatta o iz süren kişi diyor ki, yani buraya kadar geldiklerinden eminim diyor. Ama bundan sonra ya göğe tırmandılar ya yerin dibine girdiler. Yani ondan ötesine, çünkü mağara karşısında görüyor, mağara girilmemiş bir mağara. O bakımdan onu öyle değerlendirdiği için, iz sürmeyi de iyi bildiği için söyleyebileceği makul en son sözü söylemiş. Ya buradan göğe yükseldiler ya da buradan yerin dibine çekildiler diye.
Yok oldular.
Yok oldular veya burada birdenbire buhar oldular. Evet. Belki aklına gelseydi öyle söylendi. Bu Cenab-ı Hak korumak isterse, tabii burada şunu da görüyoruz. Allah Azze ve Celle bu risk faktörünü bizim gözümüzün önünde niye nefesimizi tutacağımız ana kadar getiriyor. Yani gücünün, kudretinin en zorda bile delinmeyeceğini bize göstermek için. Bunu film senaristleri de yapıyor biliyorsunuz. Yani kötünün lehine senaryoyu o kadar ilerletiyorlar ki tamam artık
bitti. Her şey bitti sanıyorsunuz.
Evet, bakıyorsunuz. Her şey bitti sanıyorsunuz. Sonra oradan çıkarıyorlar. Düğümü oradan çözüyorlar.
Evet.
Dolayısıyla biz insanların duygu dünyasını bildiği için senaristler bunu yapıyor. İyi ve kötü arasındaki mücadeleyi böyle senaryolaştırıyorlar. Biz insanların duygularını senaristlerden daha iyi bilen ve hatta yaratmış olan Allah Azze ve Celle bize korkunun her türlü versiyonuna, en iri, en artık kaçınılmaz haline karşı bile Cenab-ı Hakk'a duyulan güvenin yetmesi gerektiğini bize öğretiyor. Nitekim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yakalarlarsa Hazreti Peygamber'i katlederler üzüntüsüne kapılınca ya Resulallah dedi, bak ayakları kaldırsa bizi görecekler. Resulullah ona dedi ki ma zannuka bisneyni Allahu salisuhuma. Senin bu iki kişi hakkında kendisiyle onu katlediyor. Zannın nedir? Bunların bu ikinin üçüncüsü Allah olduğu takdirde biz bunu böyle bildiğimizi bir düşün. Üçüncümüz Allah bizim. Bize ne yapabilirler bunlar dedi. Ve bizim Cenab-ı Hakk'ı unuttukça hep olayların altında kaldığımız, Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında bıraktıkça hep denklemin içerisinde boğulduğumuz. Evet ve yorulduğumuz süreçler. Halbuki Allah benimle dediğiniz anda, çünkü benzer bir sahnede Hazreti Musa'yı görüyoruz. İsrailoğullarıyla beraber Mısır'dan çıkmışlar ve Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği istikamette ilerliyorlar. Denizin dibine geliyorlar. Arkadan Firavun'un ordusu yetişiyor. İsrailoğulları diyorlar ki bittik biz. Elemme tara el-cem'ani, iki grup birbirini görünce kâle ashabu Musa, Musa'nın ashabı, onlar da onun ashabı, dediler ki inna lemudrakun. Biz bittik, bize yetiştiler. İşimizi bitirecekler. Hazreti Musa ne dedi? Kâle kella. Dedi ki hayır, inne ma'ya Rabbi, Rabbim benimle birlikte. Dolayısıyla bütün zorlukların hakkından ne kadar büyürse korkumuz, ne kadar büyürse endişemiz hiç fark etmez. Kulun Cenab-ı Hak ile maiyeti, buna biz birliktelik diyoruz. Ma kelimesinden türetilmiş. Hazreti Peygamber'in siretinde bu maiyetin en müstesna yaşandığı an Hazreti Ebubekir ile birlikte mağaradayken izhuma fil gari, hani o ikisi mağaradaydı dediği Cenab-ı Hakk'ın o sahneler.
Evet, evet hocam. Son cümleler olarak o zaman herhalde şöyle söyleyebiliriz. Bu ayeti okuduktan sonra bir müminin kendinde o umut ışığını görmeme gibi bir şansı yok. Çünkü o umut bizim içimizde, Allah hep bizimle birlikte. Ne kadar dara da düşsek, ne kadar zor günlerde yaşasak, bakın pandemi aldı, yürüdü ama hep bir ışık zaten bekliyoruz ve o ışığın da zaten ortaya çıkacağına hepimiz inanıyoruz. Çünkü Allah bizimle birlikte. Bu ayet ben sanıyorum biz insanoğlunun çıkarabileceği en büyük cümle bu olsa gerek. Umudumuzu hiçbir zaman, hiçbir alanda, hiçbir durumda yitirmememiz gerekiyor.
Çünkü Allah bizimle.
Evet, evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli teşekkür açıklamalarınız efendim. İçin. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Tevbe suresi 40. ayetin anlamını ve açıklamalarını konuştuk. Umutla bitirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Kuş kanı kalem.
sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Sağlık Haberleri köşemizde yayınımız sürüyor. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sanıyorum en çok konumuzu işgal edecek olan dünyadaki omikron varyantı. Çünkü hem korkuyoruz hem aslında bir ümit midir diye de bekliyoruz, yalan değil. Hani belki bu omikron geçtikten sonra yeni bir düzene geçer miyiz diye de ümit ediyoruz. Ama işte az önce hocamızla konuştuk, umut hepimizin içinde. Bakalım sevgili Yeşim Sert Karaaslan bize neler aktaracak.
Tekrar merhabalar sevgili Sezin. Senin de söylediğin gibi dünya omikron varyantıyla adeta sarsılıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde Delta varyantı etkiliydi ve yavaş yavaş Avrupa ülkelerinde omikron varyantı yayılmaya başlamıştı. Ama artık şu anda vaka artışları çok ciddi bir şekilde zirve yapıyor ve ülkeler peş peşe salgından bu yana en yüksek rakamlarını açıklamaya başladılar. Türk nüfusunun yoğun olduğu COVID-19'un Delta ve Omikron varyantlarının etkisindeki Avustralya'dan haber vererek başlayalım. Avustralya'da maalesef yine zirve rakamlarını açıkladı ve yetkililerden bir uyarı geldi. Hastaneye yatış oranlarının yükselmesi sonucunda sağlık sisteminin zorlanmasından endişe duyduklarını ifade ettiler. Çağrıda bulundular. Zorunlu olmadıkça tedavi için hastanelere gidilmesin şeklinde. Yine Avusturya'da omikron varyantıyla mücadele kapsamında ülkede salgının ortaya çıktığı Mart 2020'den bu yana ilk defa açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirildi. Daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik, varyantın artış göstermesiyle birlikte peş peşe bazı ülkelerde çeşitli tedbir kararları hayata geçirilmiş. Hatta tam kapanma kararı uygulanmaya başlanmıştı. Omikron varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke olan Belçika'da yine vaka sayıları çok hızlı bir yükseliş içerisinde. Bir günde 27 binin üzerinde vaka tespit edildi. Yetkililer vakaların daha da artacağını öngördüklerini söylediler. Bu arada çok fazla sayıda vatandaşımız da Belçika'da yaşıyor. COVID-19 test ve karantina stratejisini değiştirdi Belçika. Tam aşılı olanlar ve takviye aşısını yaptıranlar için yüksek riskli temas halinde karantina ve PCR zorunluluğu Belçika'da kaldırıldı. Hükümet artan vaka sayıları karşısında test merkezlerinin yükünü hafifletmeyi ve karantinalar nedeniyle de işlerin aksamasının engellenmesini amaçladıklarını söyledi bu kararın hemen arkasında. Fransa'da vaka sayıları yine çok yüksek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan bir açıklama geldi. Bu altı çizilmesi gereken bir açıklamaydı. Çünkü biliyoruz ki birçok ülkede protesto gösterileri var sevgili sizin. İnsanlar bir kısmı aşı olmak istemiyor, bir kısmı zorunlu aşı uygulaması gibi çeşitli yaptırımlara karşı çıkıyor. Sayın Macron da COVID-19 aşısını yaptırmayanlara sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulanacağını açıkladı. Ve aynen şu ifadeyi kullandı: aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Stratejimiz bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restoranlara gidemeyeceksiniz, kafede kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz şeklinde ifadeler kullandı. Yine bir Fransa'da ulusal mecliste COVID-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek bir tasarı üzerinde çalışıldığı açıklandı. Hükümet tasarının da 15 Ocak'a kadar yasalaşmasının hedeflendiğini bildirdi. Orada yaşayan vatandaşlarımıza da buradan bu son bilgileri buyurun, vermiş olalım. Yine İsviçre aynı şekilde. İsviçre'de Sağlık Bakanı kapanmada dahil daha sıkı önlemler almaya hazır olduklarını söyledi. Hastanelerin şu an kapasitelerinin dolmadığı ama aynı daha biraz önce verdiğimiz diğer Avrupa ülkesinin başında olduğu gibi hastanelerin yükünün artmasından endişe ettiklerini söyledi. Keza İtalya'da da yine zirve rakamları açıklandı ve son dakika haberi olarak İtalya'da Başbakan liderliğindeki Bakanlar Kurulu bu vaka artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir takım kararlar aldı. Buna göre 50 yaş ve üzerindekilere COVID-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi. Şubat'tan itibaren sadece aşı yaptıranların veya COVID-19 geçirenlerin temin edebildiği süper yeşil geçiş belgesi bulundurma zorunluluğunun başlayacağı belirtildi İtalya içinde. Amerika Birleşik Devletleri en fazla Omikron vakasının görüldüğü ve ilk ölümlerin de yani ölüm bildirimlerinin de yapıldığı ülkeler içerisinde yer aldı. Yine İspanya açıklama yapıldı. Hastanelerde ortalama doluluk oranlarımız artıyor dedi. 10 Ocak'ta okulların açılarak yüz yüze eğitime başlayacak İspanya. O yüzden onlar da bu durumdan endişe ettikleri yönünde bir ifadede bulundular. Yine Hollanda'da çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor, orada çalışıyorlar. Hollanda'da da en yüksek vaka sayılarına ulaşıldı. Omikron varyantının etkili olmasının ardından 19 Aralık'tan beri tam kapanma Hollanda'da hatırlarsak uygulanıyordu. Evet, evet. 10 Ocak'tan itibaren de Hollanda'da geçici hükümet yüz yüze eğitimin başlanacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Almanya yine onlar da hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasından endişe duyuyorlar ve olası bir personel krizini önlemek ve Omikron'la başa çıkmak için karantina kurallarında değişiklik yapmayı düşündüklerini açıkladılar. Daha kısa karantina sürelerinin olması olabileceği belirtildi. Hükümet büyük bir Omikron dalgası olması durumunda sağlık ve diğer önemli kamu hizmetlerinde potansiyel bir personel eksikliğinin giderilmesinin amaçlandığını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün sevgili sizin uyarıları oldu Omikron varyantına karşı. Daha önceki varyantları hatırlarsak akciğerlerde falan ciddi tutulum yapıyor ve hastaneye yatışları ölüm oranlarını artırıyordu. Evet. Fakat bilim insanları da Dünya Sağlık Örgütü de Omikron varyantının çok daha bulaşıcı, hatta çok hızlı bir şekilde daha hızlı bir süper bir hız ifadesi kullanıyorlar. Bu hızla yayıldığını söyledi ancak vücudun daha üst kısımlarında etkili olabildiğini ama bunun şu anki veriler olduğunu o yüzden kesinlikle maske, mesafeye kapıdan vazgeçilmemesi, kapalı mekanlarda ihtiyaç dışında bulunulmaması yönünde bilim insanlarının bu noktada uyarısı oldu. Bir önemli açıklama da aslında bir yandan korkuyoruz yeni varyantlarla sınanacak mıyız diye çünkü sürekli mutasyona uğrama potansiyeline sahip. Bir yandan da bilim insanları diyor ki Omikron varyantı bu hızla artış gösterdiği takdirde bu inşallah bu yılın sonunda baharda evet, sonu da olabilir. Evet.
O yüzden umutla açmak istedim ben de sizinle olan bölümümüzü.
Aynen öyle ama bunları yaşayarak göreceğiz. Buradaki en büyük handikap insanlar artık ölümleri ya da vakaları kanıksadık mı ben bilmiyorum. Ölüm kanıksanılabilecek bir şey değil. Fakat gerçekten bir boş vermiştik. İşte maske takmadan sokakta dolanmak ya da işte bir yere gittikten sonra el hijyenine dikkat etmemek gibi kişisel gözlemlerime de dayanarak bunu söylüyorum. İnsanlarda böyle bir durum söz konusu. Ama Fransa'dan mesela bir haber geldi. Ulusal basında yer aldı. Kamerun'dan döndüğü belirtilen bir kişi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenilen bir varyantlardan bir tanesinin tespit edildiğini ve şu an itibariyle 12 kişiye bulaş olduğunu söyledi.
Omikron dışında yüzden, başka bir varyant değil mi?
Evet, Omikron dışında başka bir varyant ve DSÖ tarafından da tanımlanmış olan, izlenen, takip altında olan bir varyant olduğu şeklinde bir haber yansıdı. O yüzden yeni varyantlar istemiyoruz. İnşallah daha tatlı, daha güzel haberler alırız bahar döneminde.
İnşallah. Ülkemizde arada, durum nasıl bu arada?
Nerede?
Ülkemizde.
Türkiye'deki duruma hemen geçelim. Türkiye'de de maalesef 25-30 bin bandıydı. Daha sonra bunlar 40 bine çıktı. Ve dün itibariyle 70 bin sınırına yaklaştık. 68.418 kişinin testi pozitif çıktı. Ve yine 156 vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul, Ankara, İzmir'de ciddi oranlarda artışlar görülmeye başlandı büyük şehirlerde. Sayın Fahrettin Koca da kapalı, havalandırılması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafelerde uzun süre kalınmaması, herkesin tedbirlere uyum sağlaması birebir konusunda sık sık tweetler attı ve uyarılarda bulundu. Hemen aşılamaya geçelim. Evet. Ülkemizde şu anda 3. doz aşılama, yani rapel doz, hatırlatma dozu aşılamaları yapılıyor. Burada 6 aydı bu süre, 3 aya inmişti. Şimdi hemen böyle olan vatandaşlarımız da var. Bunun da altını çizelim. 2 doz inaktif aşı ve 2 doz mRNA, yani Sinovac, onun üstüne 2 doz BioNTech olmuş olan kişiler de artık 3. doz rapel dozlarını yaptırabiliyorlar. Bu da geçtiğimiz hafta tanımlandı. O yüzden bu vatandaşlarımız da 5. doza denk gelmiş oluyor bu grup kişilerde. Bu rapel dozlarını yine BioNTech'le yaptırabilirler, Sinovac'la yaptırabilirler ve yerli ve milli aşımız Türkovak'la da yaptırabilirler. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de bilim kurulu toplanmıştı yine salgının seyrine ilişkin. Karantina kurallarıyla ilgili bir değişiklik söz konusu oldu. Bilim kurulu böyle bir karar aldı ve kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında tekrar düzenlendiğini söyledi. Hemen hızlıca onları söyleyelim. Pozitif vakaların karantina süresi artık 7 gün. 7. günden sonra hafif ya da hiç bulgu göstermeyen kişiler karantinaları sona erecek. Hı hı. Pozitif vakalar 5. gün ve test yaptırmaları durumunda 5. günde test sonucu negatife dönmüşse karantinadan çıkacaklar. Temaslı kişiler son 3 ay içerisinde hatırlatma dozu olmuş ya da hastalığı geçirmişse şayet karantinaya alınmayacak. Herhangi bir belirti, bulgu takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamlarına bu kişiler devam edecekler. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçen temaslı kişiler de 7 gün karantinaya alınacak. Bunlarda da yine semptom takibi yapılacak. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişilerin karantinası sona erecek ve yaşamlarını sürdürebilecekler sevgili Sezin.
Evet, dolayısıyla aslında vatandaşlarımızın bu hatırlatma dozu aşılarını olması oldukça önemli. Biz de buradan bir kez daha çağrımızı da yapmış olalım. İnşallah ben hep umut aşılayalım istiyorum sevgili dinleyicilerimize ve tüm vatandaşlarımıza.
Tedbiri elden bırakmadan umutlu olmakta fayda var. Bu arada okulların kapanmasına az kaldı, yani yarı yıl tatiline. Acaba bu vakalarla birlikte okullar tatil olacak mı şeklinde?
Erken olarak değil mi?
Çeşitli hashtagler açık Twitter'da, sosyal medyada bunu soruyorlardı. Bu konuya da Sağlık Bakanı'ndan da Sayın Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'den de net bir cevap geldi. Son yer kapanana kadar okullar açık kalacak, tedbir kuralları dahilinde, izolasyon kuralları dahilinde. O yüzden şu an ne okulların Şubat tatilinin öne alınması ne de kapanması, online'e geçirmesi gibi
değil.
Bir durum söz konusu değil sevgili Sezinciğim.
Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çocuklarımız aslında okulu o kadar çok seviyorlar ki hani bir sınıf bazen karantinaya giriyor bir okulda, hemen o öyle olduğunda bile eyvah bizim sınıfımız da kapanacak mı endişesi taşıyorlar. İnşallah öyle bir sonla hiçbiri karşılaşmayacak. Ben yine güzel dileklerle bu bölümümüzü de sonlandırmış olayım. Çok teşekkür ediyoruz sesinize,
ben
solunuza sağlık.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sonuna geldik ama çok önemli bir uyarıda bulunmak
Buyurun,
istiyorum.
Buyurun lütfen.
Grip vakaları çok ciddi oranda artış gösterdi. Üst solunum yolu enfeksiyonları çok ciddi artışta. Acil servislerde çocukların üst solunum yolu hastalığı olan çocuklarımızın oranları da çok yüksek. Buradan bilim insanlarımız da sık sık uyarıyor. Omikron varyantıyla da, delta varyantıyla da, yani COVID-19'la grip vakalarının belirti ve bulguları ortak çeşitli bulgular ve belirtiler var. O yüzden vücudumuzda herhangi bir buna benzer olağanüstü bir durumla karşılaştığımız halde aman ben üşüttüm ya da işte
grip oldum herhalde, nezle oldum,
grip oldum demeyelim. Hemen gidelim hastaneye, doktorumuzla konuşalım. Unutmayalım ki grip de ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Aslında Allah her yıl binlerce kişi de gripten hayatını kaybediyor.
Doğru.
Tedbirli olalım, sağlıklı yaşayalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Sağ olun.
Hoşçakalın. Bay bay.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızın diğer ucundaydı sağlık haberleri köşemizde. Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın sonuna gelmiş olduk Güne Bakan'da. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.